Ayrım 7, sayfa 67, 2. bölüm. Ölüm hücresindeki fare. 1. Son satırlarımı yazdığım bu huzur evinin ismi Georgia Pines. Atlanta'dan yaklaşık 60 mil, çoğu insanın, yani 80 yaşın altındaki çoğu insanın yaşadıkları biçimiyle yaşamdan yaklaşık 200 ışık yılı uzaklıkta. Bunu okuyan sizler, geleceğinizde sizi bunun gibi bir yerin beklemediğinden emin olmak istersiniz. Acımasız bir yer değil genellikle. Kablolu TV var, yemekler güzel, parantez. Gerçi bir insanın çiğneyebileceği pek az şey veriyorlar. Ama kendi usulünce tıpkı Cold Mountain'daki E blok gibi bir ölüm koğuşu burası da. Burada bana eyalet valisine olan yakınlığı sayesinde işe giren Percy Whitmore'u hatırlatan birisi bile var. Bu adam da sanki önemli birilerine yakınmış gibi davransa da bundan kuşkuluyum. İsmi Brett Dolan. O da Percy gibi durmadan saçlarını tarıyor ve arka cebinde hep okuyacak bir şeyler taşıyor. Percy, Argos ve Men's Adventure gibi dergiler taşırdı. Brett ise tatsız şakalar ve eşek şakaları gibi küçük kitapçıklar taşıyor. İnsanlara durmadan abuk sabuk bilmeceler soruyor. Tıpkı Percy gibi. Tıpkı Percy gibi Brett de bir şeyin komik olması için zalimce olması gerektiğini düşünen bir kas kafalı. Brett'in geçen gün söylediği bir şey bayağı zekiceydi. Ama yine de onun açısından pek bir önemi olduğunu sanmıyorum. Ne de olsa atasözünde dendiği gibi bozuk bir saat bile günde iki kez doğruyu gösterilmiş. Bana Alzheimer hastalığına yakalanmadığın için şanslısın Polly dedi. Bana Polly demesinden nefret ediyorum. Ama o yine de aldırmıyor. Ona bundan vazgeçmesini söyledim. Atasözü olmasa da Brett Dolan'a uygun başka deyişler de var. Örneğin bir atı suya götürebilirsiniz ama zorla içiremezsiniz. Ya da onu giydirebilirsiniz ama gezmeye götüremezsiniz gibi. Brett'in kalın kafalılığı da aynen Percy'ye benziyor. Alzheimer konusunda o sözleri söylediğinde güneşlenme salonunda yerleri silmekle meşguldü. Ben de orada kaleme aldığım bu sayfaları gözden geçiriyordum. Epeyce sayfa doldu ve sanırım bitirene dek pek çok sayfa daha dolacak. Şu Alzheimer'ın gerçekten ne olduğunu biliyor musun? Hayır dedim ama eminim sen bana anlatırsın Brett. Yaşlı insanların AIDS'i dedi ve bir kahkaha patlattı. Tıpkı o aptalca şakalarından sonra yaptığı gibi. Ama ben gülmedim çünkü söylediği o kadar da anlamsız değildi. Burada Georgia Pines'ta sıkça rastlansa da bende Alzheimer yoktu. Ben yalnızca ihtiyarların karşılaştıkları olan bellek sorunları yaşıyordum. Bu sorunlar neden çok ne zamanla ilgili sorulardı. Şu ana kadar yazdıklarımı gözden geçirirken 1932'de olan her şeyi hatırladığımı ama zaman zaman olayların sırasını karıştırdığımı görüyorum. Yine de eğer dikkat edersem bunun da üstesinden geleceğimden eminim hemen hemen. John Coffey o yılın Ekim ayında 9 yaşındaki Dettelik ikizlerini öldürmek suçundan E bloğa gelmişti. Benim başlıca işaret noktam bu ve bunu gözden kaybetmedikçe sanırım bu işin üstesinden gelebileceğim. William, Vahşi Bill, Barton, Coffey'den sonra Delaco'dan daha önce geldi. Fare de. Arkadaşlarının Brutal dediği Bruce Howell'ın Stamboat Phil'i, Delaco'nun da Mr. Jingles dediği o fare. İsmi her ne olursa olsun hepsinden Delaco'dan bile önce fare geldi. Ortaya çıktığında hala yaz mevsimiydi. Ve Yeşil Yol'da bambaşka iki konuğumuz vardı. Şef yani Arlum Tarbuk ile başkan yani Arthur Flanders. O fare, Tanrı'nın cezası o fare. Delaco'nu severdi ama Percy Whitmore tam aksine. Percy en başından beri ondan nefret etti. 2. Fare, Percy'nin onu yeşil yoldan aşağı ilk kovalamasından 3 gün kadar sonra geri geldi. Dan Stanton ile Billy Dodge politikadan konuşuyorlardı. Yani o günlerde bunun anlamı Roosevelt ile Hoover'dan söz etmekti. Herbert tabi Edgar değil. Dan'ın bir saat kadar önce emektar tuttuktan satın aldığı bir kutu tuzlu bisküvi yiyorlardı. Percy bir yandan dinlerken bir yandan da ofisin kapısında durmuş o çok sevdiği Jopu ile silah çekme talimi yapıyordu. Bir yerlerden bulduğu o komik kılıfından çekiyor, sonra çeviriyor, parantez. Ya da deniyordu, çoğunlukla eğer bileğine geçirdiği o halk olmasaydı yere düşürecekti. Ve yeniden kılıfına sokuyordu. Ben o gece görevde değildim. Ama ertesi sabah Dan'dan olan bitenin tam bir raporunu aldım. Fare tıpkı önceden olduğu gibi yeşil yoldan yürüdü. Ve ara ara durup sanki boş hücreleri kontrol etti. Biraz durup sonra hiç cesaretini kaybetmeden yoluna devam ediyordu. sanki uzun bir arayış olacağını biliyor ve bunu kabulleniyor gibiydi. Bu kez başkan da uyanıktı ve hücresinin kapısında duruyordu. O adam hapishane üniforması içinde bile vakur durmayı becerirdi. Görünüşünden onun bizim elektrikliğe uygun birisi olmadığını anlardık ve haklı da çıktık. Porsi'nin o fari ikinci saldırısının üzerinden bir hafta bile geçmeden cezası müebbete çevrildi. Bu o da genel nüfusa katıldı. Baksanıza diye seslendi başkan. Burada bir fare var. Sizler burada ne biçim bir yer işletiyorsunuz? Gülüyor gibiymiş ama Den onun aynı zamanda öfkeli olduğunu söyledi. Sanki cinayetten hüküm giymek bile ruhundaki cesareti kıramamıştı. Midsund Realty Associates isimli bir şirketin başkanıymış ve yarı bunak babasını 3. katın penceresinden aşağı itip hayat sigortasını alabilecek kadar akıllı olduğunu düşünmüş. Yanılmış tabi ama belki o kadar da değil. Percy, kapa çeneni ahmak dedi ama az çok otomatik söylenmiş sözlerdi bunlar. Gözlerini fareye dikmişti. Copunu kılıfına sokup dergilerinden birini eline aldı ama sonra dergiyi masanın üzerine fırlatıp yine copunu çekti. Onu yavaş yavaş sonra elinin parmaklarını vurmaya başladı. Bill Dodge, orospu çocuğu dedi. Burada daha önce hiç fare görmemiştim. Den, ama bu şirin bir şey dedi. Hiç de korkmuyor. Nereden biliyorsun? Geçen akşam da gelmişti. Percy de gördü onu. Brutal ona Stamboat Willi diyor. Percy bu sözleri sırıttı. Ama o an için hiç sesini çıkarmadı. Jopu sol elinin tersine daha da hızlı vuruyordu. Den, seyret şimdi dedi. Daha önce masaya kadar geldi. Yine yapacak mı merak ediyorum. Yaptı. Yolda sanki bizim baba katilinin kokusundan hoşlanmamış gibi onu açıktan aldı. Boş hücrelerden ikisini kontrol etti. Hatta boş, şiltesiz kelebeklerden birini koşup kokladı. Sonra yeniden yeşil yola çıktı. Tüm bu süre zarfında Percy orada öylece duruyor, copunu eline vuruyor, her nasılsa konuşmuyor, fareyi geri geldiğini pişman etmek için bekliyordu, ona bir ders vermek için. Bill ilgilenmişti. Neyse ki onu da elektrikliğe oturtmanız gerekmiyor, dedi. Kelepçelerle başlığı takmak çok zor olurdu. Percy hala hiçbir şey söylemedi ama yavaşça copu parmaklarıyla kavradı. Tıpkı çok iyi bir püroyu tutar gibi. Fare önceden geldiği yere geldi. Masaya bir metre kadar yaklaşmış, mahkeme önündeki bir sanık gibi başını kaldırmış Den'e bakıyordu. Bir an bile de bir göz attı. Sonra bakışlarını yine Den'e çevirdi. Percy ise sanki hiç fark etmemiş gibiydi. Bill, kahraman bir küçük piç kurusu, bunu kabul etmek gerek, dedi. Sesini biraz yükseltti. Hey, hey, Stamboat Willi! Fare biraz gerilip kulaklarını oynattı ama kaçmaya davranmadı. Den, şimdi seyret şunu dedi. Brutal'ın hayvana etli sandviçlerinden verişini hatırlamıştı. Yine yapar mı bilmem ama hayvanın önüne bir parça bisküvi attı. Fare keskin siyah gözleriyle bir iki saniye turuncu parçaya baktı. Koklarken incecik bıyıkları titriyordu. Sonra uzandı, bisküviyi ön ayaklarıyla tuttu, oturdu ve yemeye başladı. Bill, gözlerime inanamıyorum diye bağırdı. Aynen pazar gecesi kilise yemeğine giden cemaat kadar derli topluyor. Percy, bana daha çok karpuz yiyen bir zenciyi anımsatıyor, dedi ama diğer gardiyanların ikisi de ona aldırmadılar. Şefle başkan da. Fare bisküviyi bitirdi ama görünüşte becerikli kuyruğuyla kendisini dengelemiş, oturmaya ve mavi üniformalı devlere bakmaya devam etti. Bir de ben deneyeyim, dedi. Bir parça daha bisküvi ufaladı, masanın önünden eğildi ve dikkatli bıraktı. Fare kokladı ama dokunmadı. Hah, dedi Bill, doymuş olmalı. Yok dedi Den. Senin gelip geçici olduğunu biliyor. Hepsi bu. Ben mi gelip geçiciymişim? Sevdim bunu. Neredeyse Editor Williger kadar uzun zamandır buradayım. Belki daha da fazla. Den sırıtarak sakin ol ahbap sakin ol dedi. Ama bak gör haklı mıymışım. Kenardan bir parça bisküvi daha attı. Gerçekten de fare onu alıp yine yemeye başladı. Bir doçun verdiğine hala bakmıyordu bile. Ama daha yemeği yeni başlamıştı ki Percy copunu bir mızrak gibi üzerine fırlattı. Fare küçük bir hedefti ve doğrusunu söylemek gerekirse son derece isabetli bir atıştı. Eğer refleksleri kırık cam parçaları kadar keskin olmasaydı Bill'in kafasını uçurabilirdi. Başını eğdi. Parantez. Evet, tıpkı bir insanın yapacağı gibi. Ve elindeki bisküvi parçasını bıraktı. Ağır cop tüylerini dalgalandıracak kadar yakınından geçip parantez. En azından Den böyle dediği için ben de olduğu gibi aktarıyorum. Yoksa bu kadarına inanmıyorum. Yeşil marlilere çarptı ve boş bir hücrenin parmaklıklarına sıçradı. Fare bunun bir hata olup olmadığını görmek için beklemedi. Anlaşılan başka bir yerde acele bir işi olduğunu hatırlayıp döndü ve göz açıp kapayana dek koridordan aşağı tecrit odasına doğru yollandı. Percy öfkeyle kükredi. Ne kadar yaklaştığının farkındaydı. Sonra da farenin peşine düştü. Bildoç büyük olasılıkla içgüdüsel olarak onu kolundan yakaladı. Ama Percy kolunu çekip kurtuldu ondan. Yine de dediden. Büyük olasılıkla Stan Watville'nin yaşamını o tutuş kurtarmıştı ve ucu ucuna kaçtı. Percy fareyi yalnızca öldürmek değil bir de ezmek istiyordu. O yüzden ayağında ağır siyah üniforma ayakkabıları uzun komik adımlarla tıpkı bir geyik gibi peşinden koştu. Fare sağa sola kaçışarak Percy'nin son iki sıçrayışından ucu ucuna kurtuldu. Uzun pembe kuyruğunu son bir kez titretip kapının altına daldı ve elveda yabancı gözden kayboldu. Kahrolası diye bağırdı Percy ve avucuyla kapıya sertçe vurdu. Sonra anahtarlarını çıkarıp içlerinden birini aramaya başladı. Tecrit odasına girip kovalamacayı sürdürmek niyetindeydi. Dan peşinden gitti. Kendine hakim olmak için özellikle yavaş yürüyordu. Bana anlattığına göre bir parçası Percy'nin yüzüne gülmek isterken bir parçası da adamın yakasına yapışmayı, çevirmeyi ve tecrit odasının kapısına mıhlayarak eşek sudan gelinceye kadar dövmeyi istiyordu. Bu duyguların nedeni tabi büyük ölçüde şaşkınlıktı. E blokta bizim işimiz gürültü patırdığı en aza indirmekken gürültü patırdı neredeyse Percy Wetmore'un göbek adıydı. Onunla birlikte çalışmak fitili ateşlenmiş bir bombayı etkisiz hale getirmeye uğraşmak gibiydi. Bu sırada da birisi ensenize dikilip ara sıra bir çift kocaman zili birbirine vuruyordu. Tek kelimeyle sinir bozucu. Dan bu sıkıntıyı Arlen Bitterbuck'un gözlerinde görebildiğini söylüyordu. Hatta genelde son derece serin kanlı bir adam olan başkanın gözlerinde bile. Üstelik bir şey daha vardı. Dan aklının bir köşesinde fareyi bir tür dost değilse de bloktaki yaşamın bir parçası olarak görmeye başlamıştı. Bu nedenle Percy'nin yaptığı ve yapmaya çalıştığı doğru değildi. Bunu yapmaya çalıştığı şey bir fare olsa bile. Üstelik Percy'nin bunun neden yanlış olduğunu hiçbir zaman anlayamayacak olması da yaptığını sandığı iş için neden tümüyle yanlış bir adam olduğunu açıklamaya yetiyordu. Dan koridorun ucuna vardığında kendine hakim olmuştu. Bu olayı nasıl ele alması gerektiğini biliyordu. Percy'nin kesinlikle dayanamadığı tek şey aptal gibi görünmekti. Bunu hepimiz biliyorduk. Yine tutturamadın, dedi sırıtarak. Percy ona pis pis bakıp alnına düşen saçlarını geri itti. Sözlerine dikkat et, dört göz. Zaten sinirliyim, daha da üstüme gelme. Dan içinden güldüğünü gözleriyle belli ederek yine taşınma günü geldi değil mi dedi. Bu kez her şeyi dışarı çıkarmışken lütfen bir de yerler ister misin? Percy kapıya baktı. Sonra gözlerini anahtarlarına çevirdi. Şef ile başkan da dahil herkes çevrede dikilmiş kendisini seyrederken yumuşak duvarlı odanın içinde bir başka uzun, verimsiz arayışı canlandırdı gözünde. Bu kadar komik olan şeyin ne olduğunu anladıysam kahrolayım dedi. Burada farelere gerek yok. Onlar olmadan da yeterince haşeret var zaten. Sen öyle diyorsan Percy dededen ellerini havaya kaldırarak. Bir an için diye anlattı bana ertesi gün. Percy'nin üzerine saldıracağını düşünmüştü. O arada Bill Dodge yaklaşıp havayı yumuşattı. Bunu düşürdün sanırım diyerek Percy'ye copunu uzattı. 2 santim daha aşağıdan olsaydı o küçük piç kurusunun boynunu kıracaktın. Bu sözler üzerine Percy'nin göğsü kabardı. Evet fena bir atış değildi dedi. Copunu dikkatle o aptal kılıfına yerleştirirken. Eskiden lisede atıcıydım. Beyzbolda toplarımı hiç kimse karşılayamazdı. Bill sahi mi söylüyorsun dedi. Sesindeki saygılı ifade parantez. Gerçi Percy arkasını döner dönmez Dan'e göz kırpmıştı. Havadaki gerginliği dağıtmaya yetti. Öyle dedi Percy. Knoxville'de bir tane attım. O şehir çocukları başlarına neyin geldiğini bilemediler. Eğer hakem öyle ahman biri olmasaydı daha harika bir maç olamazdı. Dan olayı orada bırakabilirdi. Ama Percy'den daha kıdemliydi ve deneyimli bir kimsenin görevi de eğitmektir. O zamanlarda parantez Kafi'den ve Delaco'dan önce Dan hala Percy'nin eğitilebileceğini sanıyordu. Bu yüzden uzanıp genç adamı bileğinden kavradı. Az önce yaptığın şey konusunda biraz düşünmen gerekir dedi. Daha sonra anlattığına göre ciddi ama onaylamadığını belirten bir tonda konuşmak istemişti. Çok da eleştiriyormuş gibi değil ama. Ne var ki Percy'yi işlemedik. Bir şeyler öğrenmek istemiyordu ama eninde sonunda öğrenecekti. Sen ne diyorsun? Dört göz, dört göz. Ne yaptığımı biliyorum ben. O fareyi yakalamaya çalışıyordum. Nesin sen, kör mü? Ama aynı zamanda bilin, benim ve onların da ödünü kopardın dedi Dan, mahkumları göstererek. Percy diklendi. Ne olmuş, fark etmediysen söyleyeyim. Burası anaokulu değil. Sizler onlara çoğu zaman öyle davransanız da. Bil, pekala, ben korkutulmaktan hoşlanmam diye omurdandı. Ve ben de burada çalışıyorum Wetmore. Eğer fark etmediysen söyleyeyim. Ben senin ahmaklarından biri değilim. Percy gözlerini kısıp kuşkuyla ona baktı. Dan, zaten çok baskı altında olduklarından onları gerekmedikçe korkutmayız, dedi. Hala alçak sesle konuşuyordu. Büyük baskı altında insanlar çözülebilirler. Kendi kendilerine zarar verebilirler. Başkalarına zarar verebilirler. Bazen bizim gibilerinin de başını belaya sokabilirler. Percy bu sözlere dudak büktü. Başını belaya sokmak onu çok etkileyen bir düşünceydi. Belaya yol açmak sorun değildi. Ama başını belaya sokmaya yoktu. Dan, bizim işimiz konuşmak, bağırmak değil, dedi. Mahkumlara bağıran gardiyan kontrolünü kaybetmiş bir gardiyandır. Percy bu kuralları kimin yazdığını biliyordu. Ben, yani patron. Bunlar yaz ayında oluyordu, unutmayın. Gerçek eğlenceler henüz başlamamıştı. Dan, eğer burayı bir hastanenin yoğun bakım servisi olarak düşünürsen daha başarılı olursun, dedi. En iyisi sakin olmak. Percy, ben burayı içinde sıçanların boğulacağı bir kova dolu sulağım suyu olarak görüyorum, dedi. Hepsi bu. Şimdi bırakın gideyim. Dan'ın elinden kurtuldu. Onunla Bill'in arasından geçti ve başı önde koridordan yukarı yürüdü. Başkanın tarafına biraz fazla yakın geçti. Eğer başkan o türden bir adam olsaydı kolaylıkla Percy'yi yakalayabilir ve belki de kendi copuyla kafasını parçalayabilirdi. O değildi ama. Belki de şefi öyleydi. Şefe eğer fırsat verilseydi yalnızca Percy'ye ders olsun diye bir dayak atabilirdi. Ertesi gece bana olanları anlatırken Dan'ın bu konu hakkında söyledikleri aklımdan hiç çıkmaz. Çünkü bunlar sonunda bir tür kehanet gibi oldu. Dan, Wetmore onların üzerinde hiç güç sahibi olmadığını anlamıyor demişti. Onların durumunu daha da kötüleştirmek için yapabileceği hiçbir şey yok. İnsan ancak bir kez elektrikli sandalyeye oturabilir. Bunu kafasına sokana kadar kendisi ve buradaki herkes için tehlikeli olacak. Percy benim odama girip kapıyı arkasından çarptı. Vay vay dedi Dodge, tam bir karın ağrısı. Dan, sen daha yarısını bile görmedin dedi. Bill, işin iyi tarafına bakalım dedi. İnsanlar hep işin iyi tarafına bakmalarını söylerdi. İş o hale gelmişti ki bu sözler ağzından her çıktığında burnuna bir yumruk indirmek istiyordunuz. Numaracı faren canımı kurtardı en azından. Dan, evet ama onu artık bir daha göremeyiz dedi. Sanırım lanet olasıca Percy Wetmore onu iyice korkuttu bu kez. 3. Mantıklı bir tahmin ama yanlıştı. Fare ertesi akşam geri geldi. Tam da Percy Wetmore'un gece vardiyasına geçmeden önce aldığı 2 gecelik iznin ilkinde. Stoneboat Phil'e saat yaklaşık 7 sularında ortaya çıktı. Onun gelişini görmek için ben de oradaydım. Dan de vardı. Bir de Harry Torvilliger. Harry masanın başında oturuyordu. Ben teknik olarak gündüz vardiyasında olmakla birlikte günü yaklaşan şefle fazladan bir saat daha geçirmek için kalmıştım. Bitterbock kabilesinin gelenekleri uyarınca dışarıdan metin görünse de başına geleceklerden duyduğu korkunun tıpkı zehirli bir çiçek gibi içinde açmakta olduğunu fark ediyordum. Konuştuk. Onlarla gündüz de konuşabilirdiniz. Ama aşağıda avludan gelen bağırış, çağırış ve konuşmalar parantez. Ara sıra da kavga sesleri, kaplama atölyesindeki makinelerin gürültüsü ve arada sırada gardiyanların birbirlerine o kazmayı bırak ya da şu tırmığı al veya çabuk buraya gel Harvey bağırmaları arasında bu pek kolay olmazdı. Saat 4'ten sonra ortalık biraz durulur, 6'dan sonra iyice sakinleşirdi. En iyi zaman 6 ile 8 arasıydı. Daha sonra gözlerinden karanlık düşüncelerin akıllarını tıpkı akşam gölgeleri gibi kaplamaya başladığını görebilirdiniz. Sizin söylediklerinizi yine duyarlar ama sözleriniz onlara hiçbir anlam ifade etmezdi. 8'den sonra gece nöbetlerine hazırlanırlar. Başlık kafalarına geçirildiğinde nasıl hissedeceklerini, terli yüzlerini örtülen siyah torbanın içinde havanın nasıl kokacağını düşünürlerdi.